Ayrım 27, sayfa 344. Ethan arabayı kafe lavantoya sürerken kalbim hızla çarpıyordu. Aracı kafeye çıkan bir yokuşun başındaki alana park etti. İleride hiç park yeri yok gibi görünüyor, dedi. Gözlerini kısıp ileri bakarak. Sizi burada indireceğim. Kemerimi çözüp ön koltukta oturan Warren'a doğru eğildim. Eski ev görmek için son şansımız olabilir, dedim. Onu yıkacaklar. Ne yazık, dedi Warren ileride olanları görmeye çalışarak. Neden? Yeni bir apartman dikmek için, dedim. Şehirde onlardan yeterince yok mu zaten? Omzumu silktim. Görünen o ki Seedle büyük apartmanlara ve Starbucks'lara doymuyor. Kafeye baktım. Gerçekten yazık. Bu kafenin sahibi iyi bir adam. Onu annesine destek olmak için satıyor. Annesi uzun zamandır hasta ve tedavi masraflarını karşılayamıyormuş. Warren'ın beni dinlediğinden emin değildim. Bakışları caddeye sabitlenip kalmıştı. Geliyor musun diye sordum Ethan'a arabadan inmeden önce. Ön camdan içeri vuran akşamüzeri güneşi yeşil gözlerini parlatıyordu. Ethan önce büyük babasına sonra da bana baktı. Siz gidin Claire, dedi gülümseyerek. Bu sizin hikayeniz. Teşekkür ederim diye fısıldadım. Yarım saat sonra sizi almaya gelirim, dedi Ethan. Gözleri çok özlediğim o aşkla doluydu. Sence yeterli bir süre mi? Başımı olumlu anlamda salladım. Arabadan inerken Warren'ın elini sıkıca tuttum. Sessizce kafeye baktık. Hazır mısın diye sordum. Warren evet dercesine başını sallayınca kafeye çıkan dik yokuşu yavaşça tırmanmaya başladık. Warren'ın soluklanması için sık sık mola veriyorduk. İnşaat bölgesi hastaneden yeni çıkmış birine göre bir yer değildi ve onu buraya getirdiğim için kendimi bir an suçlu hissettim. Ama sonra bunun onun fikri, onun dileği olduğunu hatırlayarak rahatladım. Claire, başımı kaldırdığımda telaşla yanımıza koşan Dominic'i gördüm. Burada olmana çok sevindim. Bütün öğleden sonrasını sana ulaşmaya çalışarak geçirdim. Ama telefonun kapalı olmalı. Elimi çantama attım ve telefonumu yanlışlıkla kapatmış olduğumu fark ettim. Dinle, dedim Dominic'e. Seni suçlamıyorum. Dominic'in elinde büyük bir zarf vardı. Bu akşam üzeri senetleri imzalıyorum, dedi özür dilercesine. Bir iki gün sonra da yıkıma başlayacaklar. Alnını ovaladı. Claire, bunu yapmak zorunda olmaktan gerçekten nefret ediyorum. Ama anneme bakabilmek için bildiğim tek yol bu. Lütfen özür dileme, seni anlıyorum. Gerçekten mi? Evet, dedim. Keşke başka bir yol olsaydı. Bu eski binanın gittiğini görmek beni çok üzüyor. Erkek ve kız kardeşim katkıda bulunmayı teklif ettiler. Annemin adına bir yardım kampanyası başlattık. Ama yeterince bağış toplayamadık. Warren hemen yanımda duruyor, konuşmamızı yarı kulağıyla dinlerken gözlerini kafenin kapısından ayırmıyordu. Koyu kırmızı kapı, çerçevesinin aşırı derecede boyanmaya ihtiyacı vardı. Özellikle sağ üst köşesinin boyası aşınmış, altındaki çıplak ahşabı ortaya bırakmıştı. Kapı çerçevesinin 1930'lu yıllarda ne renk olduğunu merak ettim. Caddeye bir başka kamyon yanaşırken Dominic bana bakıp başını olumlu anlamda salladı. Sorun değil, diye fısıldadı. Onlara işiniz bitene kadar içeri girmemelerini söyleyeceğim. İstediğiniz kadar kalın. Merakla Dominic'e baktım. Onun kim olduğunu nasıl... Gülümsedi. Daniel, değil mi? Başımı sallayarak doğruladım. Ama nasıl... Onu bulacağını biliyordum, dedi Dominic sırıtarak. Bir adım daha attığımızda Warren cesaret bulmak için bana baktı. Çok uzun zamandır bu anı bekliyordum, dedi, gözlerini kapıya dikerek. Ardından buğulu gözlerle benden yana döndü. Warren'ın kalbi için hem fiziksel hem de duygusal açıdan endişeleniyordum. Ama buna ihtiyacı vardı. Onun hayatı son bölümü eksik olan acı bir roman gibiydi. Güzel bir roman. O romanı bulmuş, tozunu üflemiştik ve artık onu okumamızın vakti gelmişti. Teşekkürler Claire, dedi Warren. Dominic'in açtığı kapıdan içeri girdik. Barın üzerindeki eski espresso makinesi kaldırılmıştı. Yerinde sadece koyu kahve lekeleri kalmıştı. Masa ve sandalyeler dışarı taşınmaya hazır bir halde duvar kenarına dizilmişlerdi. Karşı duvardaki güzel şömine çok yalnız görünüyordu. Derin bir nefes alarak Bay Ivanov'un güzel duvar çinilerine baktım. Onlar da diğer her şey gibi yok edileceklerdi. Warren, dedim. Warren cevap vermedi. Elini tuttum. Warren, iyi misin? Hatırlıyorum, dedi hareket etmeksizin. Gözleri irileşmişti. Bu koridor, burada adamlar olurdu. Sarhoş adamlar. Annem beni aceleyle içeri sokardı. Hızla onların arasından geçip yukarı çıkardık. Warren kafenin arka tarafına doğru birkaç yavaş adım attı. Yukarı çıkabilir miyim diye sordu tekrar Dominic'e dönerek. Lütfen dedi Dominic. Warren'ın peşinden arka odaya açılan kapıdan girip üst kata çıkmaya başladım. Merdivenler ayağımızın altında gıcırdıyordu. Tutunması için Warren'a kolumu uzattım ama başını iki yana salladı. Warren küçük merdiven sağanlığında durarak elini korkulukların üzerinde gezdirdi. Bunca yıldır diyerek elini ceketinin cebine daldırdı. Bu evin hayalini kurup durdum. Bir mendil çıkarıp hafifçe gözlerini dokundurdu ve burada olmak, her şey tıpkı hatırladığım gibi. Elini tuttum. Onu hatırlıyor musun? Vera'yı. Warren evet dercesine başını salladı. Hatırlıyorum. Aslında sanırım bu bir hatıradan çok bir his. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Bir içgüdü. Kalbin anneni asla unutmuyor. Gözyaşlarımı tutmaya çalışarak merdivenlerin yanındaki duvara göz gezdiren Warren'ı izledim. Duvara yaklaşıp eliyle hafifçe süpürgeliklere vurdu. Yanına yaklaştım. Ne oldu? Warren geri adım atarak bir iç çekti. Hiçbir şey dedi. Bir şey hatırladığımı sanmıştım ama yeniden burada olmak dedim. Zor olmalı. Warren'ın gözleri hafifçe parıldadı. Beni o şekilde kaybetmek onu mahvetmiş olmalı. Çocuklarımızdan birini kaybetmiş olsaydık karım mahvolurdu. Bir daha da asla eskisi gibi olmazdı. Böylesini aradığına göre seni çok seviyormuş dedim. Warren başını olumlu anlamda sallayarak merdivenden inmeye başladı. Dirseğinden tutup ona destek olarak onunla birlikte aşağı indim. Artık seni eve götüreyim dedim. Yorulmuş olmalısın. Warren beni duymuyor gibiydi. Sanki bir şey sezmiş, bir şey hissetmiş gibi önce sağa sonra da sola baktı. Warren dedim. İyi misin? Warren sessizce merdivenlerin başına döndü ve duvara dayalı birkaç kutunun önünde durdu. Dizlerinin üzerine çöküp kutuları kenara iterek sıvası dökülmüş duvar boyunca uzanan ahşap paneli ortaya çıkardı. Warren elini ahşap panelin üzerinde gezdirirken Dominic ile onu seyrediyorduk. Çok geçmeden bir menteşe gıcırtısı duyuldu ve Warren minik bir kapağı açtı. Bir gizli bölme. Kalbim hızla çarpmaya başlamıştı. Warren elini duvarın içindeki küçük boşluğa soktu. Yanına diz çöküp içeriden toz içinde bir kuş tüyü çıkarışını izledim. Tüy parmaklarının arasında döndürüp kendi kendine gülümsedikten sonra onu yavaşça ahşap zemine bıraktı. Sonra da yanına kayısı renginde bir çakıl taşı, bir bozuk para, üç beyaz deniz kabuğu ve yırtık pırtık bir kupası koydu. ''Bunu alt katta bulmuştum.'' dedi. Karta hayranlıkla bakarak annem saklamama izin vermişti. Annem. Warren elini tekrar gizli bölmeye sokarak bu kez bir zarf çıkardı. Titreyen eliyle zarfı bana uzattı. Üzerinde rengi uçmuş bir mürekkeple Daniel'a yazılıydı. Warren bana baktı. ''Claire, bunu bana sen okur musun lütfen?'' Başımı olumlu anlamda sallayarak sararmış zarfın kapağını açtım. İçindeki narin kağıdı çıkararak açtım. Tekrar Warren'a baktıktan sonra mektubu okumaya başladım. Canım Daniel'ım. Kaybolduğun gün dünyam sona erdi. Canım oğlum. Seni her kim alıp götürdüyse seninle birlikte kalbimi, hayatımı da çaldı. Ben senin gülümsediğini görmek, kahkahalarını duymak, mutluluğunu paylaşmak için yaşıyordum. Ve şimdi dünya sensiz daha çirkin görünüyor. Yakınımda olduğunu biliyorum. Bunu kalbimde hissediyor ve buraya geri geleceğine inanıyorum. Bizim gizli yerimize. Ve döndüğünde sana söylemek için orada olamasam bile seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Günün birinde yeniden kavuşacağız oğlum. Bir gün sana yine şarkılar söyleyecek, seni yine kollarıma alacağım. O zamana dek seni seviyor ve hep seni düşünüyor olacağım. Seni çok seven Vera. İşte küçük Daniel burada karşımdaydı. Onu bir zamanlar Vera'nın gördüğü haliyle görebiliyordum. Kırışıklıkların olduğu yerde yumuşak, tombul yanaklar, birkaç tel beyaz saçın yerine sarı bukleler ve yılların bulutlandıramadığı parlak mavi gözler. Warren bana baktı. Kafe dedi, yıkılacak mı? Başımı sallayarak onayladım. Çok üzgünüm Warren. Dominic onu satıyor çünkü... Teklif ne kadar? Anlamadım. Burayı satın almak isteyenler ona ne kadar teklif etmişler? Başımı iki yana salladım. Bilmiyorum, Dominik söylemedi. İki katını vereceğim. Gülümsememe engel olamıyordum. Gerçekten mi Warren? Bunu yapacak mısın? Warren gülümsedi. Çocukluğumun geçtiği evi yıkmalarına izin veremem, değil mi? Hem arkadaşın ailesinin paraya ihtiyacı olduğunu söylememiş miydi? Bu yaşlı Kensington'ın parası da bir işe yaramış olur, diyerek etrafına bakındı. Evet, o genç adam burayı eskisi gibi devam ettirebilir. Hiçbir şeyi değiştirmeyeceğim. Gözleri buğulanmış görünüyordu. Bir şey hariç. Neymiş o? Adı, dedi Warren. Adını Vera'nın kafesi olarak değiştireceğim. Ah Warren, diye bağırdım ona sıkıca sarılarak. Çok gurur duyacaktır. Vera'nın mektubuna son bir kez göz atarken sayfanın sonundaki bir cümle dikkatimi çekti. Bir dipnot. Nasıl olduysa onu gözden kaçırmıştım. Bekle, dedim. Burada kaçırdığım bir şey var. Not. Daniel, Max'i unutma. Onu karların arasında buldum. Seni çok özledi. Bir anlam veremeyerek başımı iki yana salladım. Max mi? Warren şaşkın görünüyordu. Elini tekrar duvarın içine, bu kez biraz daha derine uzattı. Az sonra içeriden boynunda mavi papyonu olan eski püskü bir oyuncak ayı çıkardı. Max, dedi ayıcığın tozlu kafasını düzelterek. Beni almaya geldiği gece onu düşürmüştüm. Çenesi titredi. Dönüp onu almama izin vermemişti. Josephine mi? Evet, dedi Warren. Tek düşünebildiğim karların arasında ne kadar üşüyeceğiydi. Çok soğuktu. Elimi Warren'ın omzuna koydum. Annen onu bulup senin için saklamış, dedim. Eve döneceğini biliyormuş. Warren küçük ayıcığı özenle kucaklayarak ayağa kalktı. Küçük bir çocukken yaptığı gibi parmağını yıpranmış papyonun içinden geçirip yüzünü ayıcığın yüzüne bastırdı. İçi doldurulmuş bir bez parçası. Biraz iple kabaca dikilmişti ve hepsi buydu. Ama Warren için bu oyuncak servetiyle satın alamayacağı kadar değerli olmalıydı. Ön tarafta olacağım, diye fısıldadım Warren'a. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu hissetmiştim. Hazır olduğunda gidebiliriz. Warren tamam dercesine başını salladı. Kafenin ön tarafına geldiğimde Dominik ellerini ceplerine sokuşturarak mahcup bir şekilde bana baktı. Çok üzgünüm. Özür dileme lütfen, dedim. Her şey olması gerektiği gibi oldu. Arkamı dönerek Warren'a baktım. Hazır olduğunda seninle konuşmak istediği bir şey var. Dominik soru soran gözlerle bana baktı. Öyle mi? Gülümsedim ve gözlerindeki pişmanlığı görmek için duraklamaksızın kapıya yürüdüm. Hoşça kal Dominik, diyerek kapıyı itip dışarı çıktım. Ethan birazdan burada olurdu. Birlikte yeni bir bölüme, daha iyisine başlıyorduk ve bu yüzden her bir parçamın hafiflediğini hissediyordum. Güneş ağaçların arasından süzülüyordu. O sırada ayağımın yakınlarında dolanarak yerleri gagalayan bir kızıl gerdan kuşunu fark ettim. Varlığımdan rahatsız olmaksızın başını sağa yatırarak bana baktı. Çok geçmeden kaldırımın birkaç adım ilerisinde ezilmiş halde duran, ince dallardan ve yosun parçalarından oluşan yuvasını gördüm. Beton zemindeki mavi bir yumurta tam ortasından çatlamış, içindeki sarısı kaldırıma akmıştı. Zavallı şey, bebeğini kaybetmişti. Tıpkı Vera, derin bir nefes aldım ve benim gibi. Bu adil değildi, bu acı vericiydi ama hayatın kendisiydi. Kuş yuvasının üzerinde daire çizerek ince bir dalı boş yere gagaladı. Ardından kaldırımın birkaç adım ilerisine kaçtı. Çabalarının nafile olduğunu anladığı o anı neredeyse hissedebiliyordum. Yavrusunu bıraktığı anı. Gökyüzüne yükselerek kiraz ağacının yukarıdaki dallarından birine kondu. Sanki aşağıdaki manzarayı hafızasına kazımak ve son bir kez hoşça kal demek istiyordu. Tam da o sırada karnımda bir acı, o eski ağrıyı hissettim. Kollarımı bir zamanlar içinde bir bebek taşımış ve onu kaybetmiş olan karnıma doladım. Hoşça kal Daniel'ım, seni daima seveceğim, diye fısıldadım. Ansızın esen bir rüzgar, kavak ağacının dallarını hışırdatarak yumuşacık polenlerini etrafa uçuşturdu. Tıpkı kar gibi, polenlerden birini yakalayıp gülümseyerek gökyüzüne baktım. Gökyüzünde daireler çizen kızıl gerdan kuşu kanatlarını çırparak uzaklaşıp kayboldu. Yazarın notu. Kocam ve oğullarımızla birlikte arabada olduğumuz bir sabah radyoda büyüleyici bir şarkı çalmaya başladı. Onu daha önce hiç dinlememiştim ama melodisi ve söyleyenin büyüleyici sesi karşısında adeta kendimden geçtim. Arabaya kullanan kocama dönerek "Çok güzel bir şarkı," dedim. "Adını biliyor musun?" Hayır dercesine başını salladı. İşte o zaman radyoya bakıp ekranda Blackberry Winter, Hillary Cole yazdığını gördüm. Şarkının adı yüreğimi pırpır ettirmişti. Doğma büyüme bir kuzey batılı olarak Birdland'lerin benim için özel bir anlamı vardı. Çocukluğumun yazlarında akşam yemekleri sonrası annem, babam ve kardeşlerimle yaptığımız yürüyüşleri düşünüp geçmişe özlem duyarım. Hepimiz elimize birer kase alır, evimizin yakınındaki ormanda dolaşarak Birdland avına çıkardık. Topladıklarımızın çoğunu kız kardeşim ve ben yerdik. Kalanlar da annemin meşhur turtaları ya da pastalarında son bulurdu. Birdland lekesi olmamış parmaklarla geçen bir yaza yaz denmezdi. Arabada olduğumuz o gün cep telefonumu çıkardım. Parantez içinde ki kendisi bir Blackberry'dir. Ve şarkının adıyla söyleyenin ismini kendime e-posta olarak attım. Şarkı sözlerini okumak ama en çok da bu adın nereden geldiğini öğrenmek istiyordum. Birdland kışı ne demek? O akşam eve döndüğümüzde biraz araştırma yapmak için masamın başına geçtim. Bu ifadenin mevsim sonu görülen ani soğuklar için kullanılan eski bir meteoroloji terimi olduğunu öğrendim. Tam da Birdland'lerin üzerinde beyaz, narin çiçeklerin belirmeye başladığı Mayıs ayında sıcaklığın düştüğünü ve kar yağdığını düşünün. Birdland kışı kelimelerini aklımdan bir türlü çıkaramıyordum ve o gece bu romanın bir taslağını hazırlamaya başladım. Hikaye aklımda çok hızlı ve gerçekçi bir biçimde canlanmıştı. Vera, Daniel ve 1930'lu yıllarda yaşadıkları küçük apartman dairesi. Daniel'ın karda yüzüstü yatan sevgili ayıcığı. Claire'in meraklı gazeteci ruhu ve derin acısı. Kiraz çiçeklerinin üzerine konan kar taneleri. Takip eden aylar boyunca adeta Birdland kışı ile yatıp kalktım. Benim için bu hikayenin temelinde anneliğin saf duygusu yatıyordu. Romanı yazmaya başladığımda 3. oğluma hamileydim. Vera ve Claire'in acılarıyla, yürek burkan deneyimleriyle empati kurup durdum. Bir çocuk kaybetmenin nasıl bir his olduğunu ve böyle bir durum karşısında ne yapacağımı düşündüm. Ve olayların hiç beklenmedik bir yönde gelişmesiyle kitabın bitmesine kısa bir süre kala en yakın arkadaşlarımdan biri olan Wendy Pereira 2 yaşındaki oğlunu beyin kanseri sebebiyle kaybetti. Sevgili oğluna veda edişini seyretmek yüreğimi parçalamıştı. Oğlunun son saatlerinde onu bağrına basarken telefonda onunla birlikte ağlamıştım. Ama aynı zamanda onun gözlerinde metaneti ve ışığı da görmüştüm. Bu ışık bana Wendy'nin o güzel çocuğun annesi olduğu için ne kadar minnettar ve onu cennette yeniden göreceğini bildiği için ne kadar heyecanlı olduğunu söylüyordu. Wendy bana her zaman ne kadar kısa sürerse sürsün anneliğin bir armağan olduğunu hatırlatıyor. Tıpkı sevgili arkadaşım gibi karakterlerimin sorunları büyük ve hikayeleri trajik olsa da kendi huzur ve doğrularını bulduklarını düşünmek hoşuma gidiyor. Mevsimsiz bir kar fırtınasında sağa sola uçuştuktan sonra her biri Birdland'lerin koruyucu dikenlerinin arasına saklandılar. Okuduğunuz için teşekkürler. Umarım bu roman benimkine dokunduğu gibi sizin yüreğinize de dokunmuştur. Kitap sonu, sayfa 357.